أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Adem Aleyhisselam ve İblis'le ilgili ayetleri anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Konumuzun ana başlığı kulluk teslimiyettir. İşte burada şunu göreceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde bu olayı anlatıyor. Bu basit bir olay değil. Çok iyi anlaşılması gereken bir olaydır. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Kendisini ateist olarak ilan eden kişiler de başı sıkıştığı zaman hemen Allah'a sığınırlar. Bunu dünyanın her yerinde görürsünüz. Fakat bir de şu var, kendini dindar saymayan hiç kimse de yoktur. Mesela iki ayette İblis ben Allah'tan korkarım der. Bunu demek de şey yapmıyor. Asıl Müslüman olmak Allah'a tam teslim olmaktır. İşte kulluk odur. Yani Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi. Mesela şöyle diyeyim, bir köle yanında bulunduğu kişiye baş kaldırsa hemen onu cezalandırır. Allah'a kulluk, ben Allah'ın kuluyum dediğimiz zaman zaten beni yaratan o. Bunu herkes kabul eder. Gökleri yeri yaratan o. Yediğim içtiğimi vücudumu her şeyi yaratan o. Ona kul olmayıp da kim olacağım? Ama Allah'a kul olacağın zaman ama demeyeceksiniz. Teslimiyet hemen ona boyun eğmek demektir. Mesela bir kendinizi bir savaşta düşünün. Düşman askerini orada gördünüz, tabancayı çektiniz, teslim ol dediniz. Teslim olurum ama derse ne yaparsınız? Hemen alnına tabancayı sıkarsınız. Ama diyen teslim olmaz. Ben Allah'a teslim oldum ama dediğin zaman yok. İşte binlerce konuda teslim olup da bir konuda olmadığınız zaman işte iblis gibi olursunuz. İşte şimdi bugün yine o konuyu şey yapacağız. Bu dördüncü dersimiz. Önce Fatih Hoca'yı dinliyoruz. İlk okuyacağımız, anlamaya çalışacağımız ayetlerin mealini bize okuyacak. Ondan sonra ayetleri daha ayrıntılı bir şekilde anlamaya gayret edeceğiz.
Evet, bu kulluk teslimiyettir başlığı altında yaptığımız dördüncü ders. Bakara suresinin, Araf suresinin, Hicr suresinin ayetlerini okuduk. Hocamın da biraz önce söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı surede bu konu anlatılıyor. Bugün de İsra suresi ve Kehf suresinde konuyla ilgili ayetleri okuyacağız. Şimdi ben sadece mealini vereceğim. İsra suresinin, İsra suresi Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi. Konu 60. ayetten itibaren burada geçiyor ve Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Bir gün sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o şeyi insanlar için sadece bir fitne imtihan sebebi kıldık. Kur'an'daki lanetli ağacı da öyle. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlardaki büyük taşkınlığı artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Yine bir gün meleklere Adem'e secde edin, karşısında saygıyla eğilin dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. İblis ben senin çamurdan yarattığın kişiye hiç secde eder miyim dedi. Sonra şöyle dedi, şu benden değerli kıldığına baktın mı? Kıyamet, mezardan kalkış gününe kadar beni ölümümü geciktirecek olursan az bir kısmı dışında onun bütün soyunu kesinlikle parmağımda oynatacağım. Allah dedi ki defol git. Onlardan kim sana uyarsa cehennem hepinizin cezası olacak. Eksiksiz bir ceza. Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat. Süvarilerinle ve piyadelerinle onları ele geçir. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatte bulunur. Şu kesin ki senin kullarıma boyun eğdirecek bir gücün yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter.
Evet. Bunu oku. Ondan sonra bir şey okuyacaksın. Kehf suresini.
Olur hocam.
Tamam olur. Daha sonra da okuyabilirsin.
Tamam.
Tamam. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki bu surenin 60. ayetinde
61'den
61. ayetinde evet 61. ayetinde meleklere Adem'e secde edin dediğimiz zaman hepsi secdeye kapandı. İblis hariç. Secde kelimesinin anlamı tabi biz hep çocukluktan beri secde dedik mi hep namazda yaptığımız alnımızı yere koyma hareketi aklımıza geliyor. Ama Kur'an-ı Kerim okursanız ağaçların secde ettiğine dair ayetleri görürsünüz. Hiçbir ağaç yere yatıp kalkmaz. Dağlar secde eder, yıldızlar secde eder. Bu ne demek oluyor? Mesela şeydeki coğrafyadaki deklinasyon dedikleri şey, dünya böyle sağa sola beşik gibi sallanır. Bunda da mevsimler oluşur bundan dolayı. İşte o şeyde güneşle yapmış olduğu açı dünyanın gölgeleri oluşturur. O gölgeye yani mesela sabahleyin güneş doğduğu zaman bakarsınız gölge batıya doğru yatmış. Batıya da geçtiği zaman doğuya doğru tepeye çıktığı zaman o bulunduğu yerin açısı kadar yani enlemi kadar güneş şey yapar. Oraya açı yapar. İşte o şeylerin gölge boylarının oluşmasına sebep olan şeye de secde deniyor. Yani illa dolayısıyla mesela birisi şöyle yaptığı zaman Arap dilinde bu secde. Bunun Türkçe karşılığı saygıyla eğilmek. Yani Allah'ın huzurunda ona saygıyla eğiliyorsun. İşte burada Allah-u Teala neden şeye meleklere Adem'e secde edin dedi. O diğer ayetlerde anlatılanları Fatih Hoca kısaca bir özetlesin. Secde edin demesinin sebebi ne?
Evet biz
yani neden dolayı melekler Adem'e saygı göstermek zorunda kaldılar?
Evet.
Karşısında saygıyla eğilmelerini emretti. Bunun bir sebebi olması lazım. Evet.
Bunun sebebi ilk programımızda okumuştuk. Bakara suresinde konuyla ilgili ayetlerde anlatılıyor. Rabbimiz orada meleklerin insana niçin secde etmeleri gerektiğini, çünkü Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani isimler ne demek? Meleklerin de bilmediği, bizim bugün bildiğimiz bütün kavramları, bu kavramların içeriklerini Allah-u Teala Adem'e öğretiyor. Yani Allah'ın ruhundan Adem'e üflemesi de bu anlama geliyor. Onun için hani hep bize küçüklüğümüzden beri anlatırlar. İşte insanoğlu dünyaya ilk geldiğinde yarı insan yarı hayvandı. Ne giyinmesini biliyor, ne konuşmasını biliyor, ne yatmasını, ne kalkmasını, ne yemesini, ne içmesini biliyor. Hiçbir şeyi bilmiyor. Mağaralarda, orada, burada yavaş yavaş öğrene öğrene işte evrim teorisi denilen şeyin de temelini bunlar teşkil ediyor. İşte bir nevi maymuna benzer bir şeydi. Zamanla işte bazı şeyleri tesadüfen öğrendi, üşüdü, ateşi buldu. İşte üzerine giysiler giyinmeye başladı. Sonra mağaraya işte bir takım
giysiyi nereden bulacak?
Bir takım çizikler attı. Oradan iletişim kurmayı öğrendi. Harfleri, şunları, bunları. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Rabbimiz insanın bu dünyadaki macerasının en donanımlı bir şekilde başladığını gösteriyor. Yani eğer mesele bilgi meselesi ise, varlık meselesi ise Adem Aleyhisselam en üst düzeyde zaten bu hayata başlamış oluyor. Bu sebeple işte Adem Aleyhisselam'ın böylesi bir birikimi sebebiyle Allah-u Teala meleklere Adem'e saygıyla eğilin.
O birikimin ne olduğunu da Allah Bakara suresinde anlatıyor. Adem Aleyhisselam'a göklerin ve yerin bütün evet. bilgilerini öğretiyor.
29. ayet, evet.
Şimdi bütün isimleri öğretme meselesi mesela diyelim ki tamam bu yanındaki kimdir diye, o yanındakinin adı ne? Fatih Orum. Peki Fatih Orum dediğim zaman onu tanıdınız mı? Sadece ismini biliyor.
Ben mealini okuyayım hocam.
Ama şeyi, bunun bütün özelliklerini bileceksiniz ki Fatih Orum'u tanımış evet. olasınız.
Şöyle.
İşte Adem Aleyhisselam'a şimdi oku.
Rabbimiz onu Allah Adem meleklere şunların isimlerini özelliklerini anlat dedi. Adem onlara o isimleri anlatınca size dememiş miydim ben göklerin ve yerin gaybını gizlisini saklısını bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu içinizde neyi sakladığınızı da bilirim dedi.
Bak göklerin ve yerin. Allah Adem Aleyhisselam'a 7 kat göğün bütün bilgilerini öğretiyor. Yerin bütün bilgilerini öğretiyor. Adem Aleyhisselam'ın bilgi seviyesini hayal etmemiz imkansız. Hiç kimse hayal edemez. Bugün işte uzay çalışmalarını yapanlar en fazla yıldızlara kadar bir şeyler biliyorlar. Halbuki yıldızlar birinci kat göğün süsü. Birinci kat ondan sonra başlıyor. Ama Adem Aleyhisselam'a bütün bu bilgileri Allah bir de yazıyla öğretmiş. Yazmış o bilgilerin hepsini. Yazdığı için o yazıyla evladına da geçmiş. İşte Nuh Aleyhisselam zamanına kadar. Onlar yedinci kat göğe kadar yolculuk yapıp gelebiliyorlar. Bu yedinci kat göğe. Bugün ışık hızı işte şu kadar. İşte şöyle yani bugün kendilerini bu konuları biliyor diye gösteren kişilerin bizim kutup bölgelerinde yaptığımız çalışmadan sonraki ifadeleri Allah Allah. Ya bu biz burayı ilk defa sizin öğrendik diye daha birçok ayrıntılı şeyler ortaya koydular. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bambaşka bir şey. Yani Allah Adem'e 7 kat göğün bilgilerini öğretiyor, yerlerin bilgilerini öğretiyor. Bilmediği hiçbir şey yok. Peki Nuh Aleyhisselam zamanında öyle oluyor. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapıyor. Öyle bir gemi yapıyor ki büyüklüğü şaşıracak bir şey. Yandan geçenler dalga geçiyor. Böyle bir gemi yapılır.
Tabi bugün mesela bütün hayvanlardan çifter çifter al bu gemiye yerleştir. Yiyeceğinizi içeceğinizi alın dese bu bugünkü işte o büyük kargo gemileri okyanuslarda yük taşıyan, ülkeler arası yük taşıyan dev kargo gemilerinin bütün yüklemeleri bilgisayarlarla yapılıyor. Yani bir insan yapamaz oradaki o yükle, çünkü matematik var orada. Nakliyede hangi duraklarda hangi mallar inecek, hangileri gelecek, bu bir insanı aşan bir şey. Nuh Aleyhisselam'a verilen emir bundan çok daha ağır bir şey. Niye? Çünkü onun yükü kuru yük de değil, canlı, hayvanlar arasında birbirinin besin zinciri hepsi. Siz iki hayvanı rastgele oraya koyduğunuz zaman orada terör estirirler. Bütün hayvanları o besin zincirini dikkate alarak, gemideki yük dağılımını dikkate alarak, o hayvanların hareketlerini, ivmelenmelerini, bütün bunları dikkate alarak, sonra hangi besinin nereye konulacağını, o hayvanların dışkılarının, pisliklerinin nasıl oradan tahliye edileceğini, bütün bunları hesaplamak bugün ancak bir bilgisayar ortamında gerçekleşebilecek şeyler. Yani biz hani kolayca okuyoruz. Ya işte oradan bütün hayvanlardan çifter çifter al, gemiyle yola çık. Böyle ama basit bir mesele değil
yani. Dünyadaki bütün hayvanlar neden? Çünkü o Nuh tufanında yeryüzünde tek canlı, yani karada yaşayan tek canlı kalmayacak. Denizde yaşayanlar kalacak. Çünkü Allah ne diyor? İsra suresinde zürriyete men hamelne ma'nu. Nuh'la birlikte taşıdığımızın soyundan gelenler diyor. Tüm insanlık Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenlerin soyundan gelmiş. Dolayısıyla tüm hayvanlar ölecek, tamam. Sadece hayvanlar mı ölecek? Bitkiler de yok olacak. O şeyin altında. Onun için mesela Allah-u Teala şeyde Hud suresinin 40. ayetinde ve çok ayette bunu söylüyor. Nuh Aleyhisselam'a diyor ki her çiftten ikişer tane. Bitkiler de gülüyor buna. Bu da inanılmaz bir bilgi gerekiyor. Ve mesela kutup noktasından kutup noktasına bütün şeyleri bileceksiniz. Bütün hayvanları tanıyacaksınız. Onların yuvalarını yapabileceksiniz. Beslenmeleri için gerekeni koyacaksınız. Bir de bütün çiftler dediği zaman şeyler de kara bitkiler de onun içine girer. Bu geminin büyüklüğü hayal edilemez. Bir de Nuh Aleyhisselam'daki bu bilgi bugün herhangi bir kişide olabilir mi? O hayvanları tanıyabilir mi? Çünkü Adem Aleyhisselam'a öğretilen bilgilerin içinde bunların hepsi var. O kitabı okumuş biliyor. Neyi nereden ne yapacağını biliyor. O kitap ben şahsen inanıyorum bugün duruyordur o şeyde o geminin içindedir. Çünkü Allah o gemiyi koruduğunu da söylüyor. Şu anda bizim görevimiz o geminin nerede olduğunu araştırıp bulmaktır. Şu anda epeyce bir ilerleme var bilimde. İnşallah o da bulunabilir. Evet.
Bu söylediğiniz şey Mü'minun suresinde fesluk fiha min kullin zevcenisneyn. Yani o gemiye onları yükle ifadesi seleke ile kullanılmış.
Hud suresinde de var.
Orada da var. Bu seleke ifadesi de biz bakmıştık Erdem Bey'le. Bu şeyde seleke ifadesi Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir şeyin bütün parametrelerini düşünerek nüfuz etme anlamına. Yani normal bir yükleme değil de matematiğe bağlı bir yükleme yapılması gerektiğini feslük
Tabii.
fiha ifadesi.
Ya mesela her hayvanı tanıyacaksın.
Evet.
Hangi
Evet.
hayvanın hangi hayvanla düşmandır bileceksin. Neyle besleniyor bileceksin.
Evet.
Yani mevsimlerdeki durumu ne?
Evet. Evet.
Çok ayrıntılı bilgi.
Evet.
Ama o
Evet.
bilgilerin tamamı zaten Adem Aleyhisselam'a yazılı olarak öğretilmiş Allah tarafından. O zaman ilk insan şöyleydi, böyleydi denir mi? Adem Aleyhisselam zaten elbisesi olan bir varlık olarak dünyaya gelmiş Havva Validemizle birlikte.
Öyle olmasa şeytan onun elbisesini
Çıkarmak için
çıkarsa
uğraşıyor mu yani?
mümkün mü?
Dolayısıyla şeyin yani bu az önce senin söylediğin o ilim değil, hayal. Hiçbir şey tarafı yok yani. Dayanağı yok. Evet. Şimdi ben devam edeyim yoksa
Evet
sen?
hocam,
Tamam.
buyurun.
Peki. Şimdi yani meleklere Adem'e saygıyla eğilin demesinin sebebi hani ben ona ruhumdan üflediğim zaman diyor. O ruhunu yani o bilgileri yüklediği zaman böyle şey yapın. Ruh kelimesi mesela şu akıllı telefondaki işletim sistemi gibidir. Ruh, can bunun içerisindeki elektrik kısmıdır. Bizim vücudumuzdaki can. Can bütün hayvanlarda var. Ama ruh bize buna yüklenen işletim sistemi gibidir. İşte biz ana rahminde vücudumuzun yapısı tamamlandıktan sonra Allah işletim sistemini yükler. O zaman insan basiret sahibi, dinleme sahibi ve gönül sahibi olur. Kalbin yanında gönül, gözle beraber basiyen arka planını görebilirsiniz, düşünebilirsiniz ve işitmeden öteye dinlersiniz. Şu anda mesela beni siz dinliyorsunuz. Böyle hayvanların toplaşıp da bir ders yaptığını falan duydunuz mu bir yerde? Onlarda bu dinleme özelliği yok. Basiret ilerisini de göremiyor. Bakıyorsun ki avcılar onların basiretsizliğine yararlanarak onları avlayabiliyorlar. Kalp ve gönül. Kalp başka, gönül başkadır. Onun için bir insan mesela çok doğru olduğunu kabul ettiği bir şeyi yapmaz. Benim gönlüm böyle ister, başka şey yapar. Ama hayvanlarda bu yoktur. Hayvanlar yanlış bir şey yapmazlar. Yani doğru bildiklerini yaparlar. Yanlış bildiklerini yanlış olanı yapmazlar. İşte insanlardaki bu üç özellik onları imtihan edilir bir varlık haline getiriyor. İşte Adem Aleyhisselam'a üflenen ruh da bize üflenen ruh işletim sistemi nedir? Yani bilgi elde edebilme kabiliyetidir. Dinlediğimiz zaman, gördüğümüz zaman, işte efendim içimize koyduğumuz zaman bunları birleştirir, bilgi elde eder, o bilgiyi kafamıza yerleştirir ve yeri geldiği zaman kullanırız. İşte ruh o bilgidir. Allah'ın ruhu da Allah'ın bilgisidir. Allah kendi bilgisinden bir kısmı Adem Aleyhisselam öğretmiş. Ama Allah'ın bilgisi o kadar çok ki yani şöyle diyor yani denizler mürekkep olsa bir o kadar daha deniz olsa bütün ağaçlarda kalem olsa Allah'ın bilgisini yazmakla bitiremezler. Allah'ın bilgisi inanılmaz boyutlardadır. Bir gün bir televizyon kanalındayız. O benimle tartışmaya çıkan şahsın reklam arasında "Hocam bu inançsız bir adamdır" falan dediler. "İşte Allah'a falan inanmaz" dediler. Ben de dedim bunun Allah'a inanmadığını asla inanmam dedim. O da şöyle dedi: "Ama hayal edilemeyecek büyüklükte, hayal edilemeyecek bir bilgi sahibi. Bu ne müthiş bir şey. Ha işte Allah o." Yani dolayısıyla şimdi o inanmıyorum diyenler, mesela siz bakın çevrenizde ben ateistim falan filan diyenler kesinlikle ateist değillerdir. Ama kendi kafalarına göre bir hayat tarzı kurmuşlar, onun değişmesini istemezler. Evet, devam edelim. Vezkûn lil melâketi sücûdû li Evet, Adem için saygıda bulunun, saygı gösterin diyor. Fesecedû illa iblis. Hepsi saygı gösterdi, iblis hariç. Çünkü melekler, Allah onları insanlardan önce yaratmış. Bundan önceki dersimizde onunla ilgili ayetleri okumuştuk değil mi?
Cinleri.
Cinler evet, yani melekler de cindir. Çünkü her melek de cindir. Yani bu Allahü Teala'nın görev verdiği cinlerin adı melektir. Yani şey adı değil de yani bu şeyleri görevleri gereği adları melek oluyor.
İnsanlardan nebi seçmesi gibi yani.
Ya insanlardan nebi seçmesi gibi ya da mesela bir ülkede işte memur tayin edilmesi gibi ne bileyim takım makamlara insanların gelmesi gibi. Onlar gene cindir. İblis de cinlerden. Ama o da melek olarak görevlendirilmiş. Hem de üst düzey meleklerden. Yani öyle sıradan birisi değil. Hatta şeyde Tevrat'ta baş melek olarak geçiyor değil mi?
Evet evet öyle ya.
En baştaki. En baştaki bir melek ki o çok daha uygun geliyor. En baştaki bir melek vay be. Lan, daha topraktan, çamurdan yaratılan birinin karşısında ben saygıyla mı eğilirim? Bırak. Onlar da imtihan ediliyor. Çünkü melekler de aynen bizim gibi onlar da imtihandan geçiyor. Öyle şey değil yani. Evet. Diyor ki hepsi secde etti iblis hariç. Ne diyor? Estudü limen halakta tinen. Ha. Yani ben çamurdan yaratılmış olan, yani çamur halindeyken yarattığın çamurdu bu. Yarattım. Tamam. Onun karşısında mı eğileceğim? Bu kim ki ben onun karşısında eğileyim diyor. Ne yaptı burada? Teslimiyet gösterdi mi Allah'a? Aslında meleklerin tamamı Adem Aleyhisselam'ı kıskanıyor. İstersen o şeydeki Bakara suresindeki o ayeti oku.
Tabii.
Hepsi kıskanıyor. Bizde melekleri çok hiç Kur'an'ın anlattığı gibi anlatmazlar. Sanki böyle bir şey gibi ne bileyim yani taş gibi toprak gibi hiç itiraz yok bir şey yok. Evet.
Evet, Bakara 30. Rabbim bir gün meleklere yeryüzünde bir halife, muhalif varlık oluşturuyorum dedi. Melekler orada düzeni bozacak ve kan dökecek birini mi oluşturuyorsun? Her şeyi mükemmel yaptığın için sana yine de boyun eğeriz. Senden dolayı onu kutsal sayırız dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Adem'e bütün varlıkların isimlerini, özelliklerini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Doğru sözlü kimselerseniz bana şunların isimlerini anlatın dedi. Melekler biz sana boyun eğeriz. Senin öğrettiğinin dışında bir bilgimiz yoktur. Her şeyi bilen ve kararları doğru olan sensin dediler. Allah Adem meleklere şunların isimlerini anlat dedi. Adem onlara o isimleri anlatınca size dememiş miydim ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Neyi açığa vurduğunuzu, içinizde neyi sakladığınızı da bilirim.
Bak açığa neyi aşağı vuruyorlar? Biz sana boyun eğeriz diyor değil mi bütün
Evet.
melekler? İşlerinde sakladıkları ne?
Ya bu hiç içimize yatmadı
Ne?
herhalde. Evet. Evet.
Adem'i kıskanıyorlar. Lan bu ne ya? Çamurdan yaratılmış. Daha yeni ortaya çıktı. Biz göklerde, yerlerde sürekli dolaşıyoruz. Lan bizim hiç bilmediğimiz şeyi o biliyor. Bu nereden?
Evet.
Hep size kıskanıyor.
Bunu da hani şey için zaten bizim dersimizin konusu kulluk
Teslimiyet.
teslimiyettir. Onu gerektirir. Şimdi hani genelde hep şöyle anlatırlar ya işte din dediğiniz şey akıl işidir. aklınıza yatmıyorsa zaten o dini bir şey değildir. Aklınıza yatacak önce. Aklınıza yatmıyorsa yapmayın kardeşim. Allah aklımıza yatmayan şeyi emretmez. Hayır, öyle değil. Bu da çok şeytani bir şey. Biz Allah'ın bize emrettiği şeylerin hepsini kavrayamayız ki. Allah'ın söylediği her şeyin hikmetini, sebebini biz bilemeyiz ki. Ne yaparız ama? Ya Allah'ım, yani ben tabii anlamadım bunu. Sanki bana göre de biraz farklı bir şey ama sen dediğin için ben teslim oluyorum. Sen dediğin için yapıyorum. Aslında ben bunu çok istemiyorum ama sen dediğin için yapıyorum. Çünkü sana teslim oldum demek. Melekler de onu yapıyorlar. Ve peki bu insanı kurtarıyor mu? Evet, kurtarıyor. Yani biz içimize sinmese de, aklımız ermese de, kafamıza yatmasa da Allah emrettiği için tamam kardeşim ben teslim oluyorum dediğimizde sorumluluktan kurtuluruz. Çünkü bizim Allah'ın söylediği her şeyin hikmetini, sebebini bilmemize imkan yok. Melekler de öyle. Tamam Allah'ım biz sana teslim oluyoruz diyorlar ama içlerinde demek ki hala bir şey var. Kafalarına yatmayan bir şey var. Bu sebeple Allahü Teala ben sizin açığa vurmadığınızı da biliyorum. Yani şu an söylemiyorsunuz da ama kafanızdan geçenleri de biliyorum diyor.
Evet, şeyde var ya, Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a
Evet,
biraz neyi
evet, evet,
gösteriyordu?
evet. Saffat suresi.
Evet, Saffat suresinde.
Evet.
Saffat suresi
37.
100,
sure.
evet 102.
Evet.
Mesela Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a 102 ve devam ayetlerinde
Evet.
rüyasında oğlunu kestiğini gösteriyor. Bu rüya, yani birebir Allah'ın vahyi olan rüyalar var
Evet.
yani. O da görünce oğlunu anlatıyor. Oğlum, ben senin rüyamda kestiğimi görüyorum. O da diyor ki, baba, Allah sana ne emrediyorsa yap. O rüyanın emir olduğunda anlamış oluyoruz orada. Göreceksin, ben sana asla karşı çıkmayacağım diyor. Şimdi az önce Fatih Hoca'nın anlattığı. Ya bir insan, ben şahsen mesela İbrahim Aleyhisselam yaptığı her şeyi, bunu ben de yaparım diyorum ama oğlunu kesme meselesi gelince böyle bir acayip oluyorum. Oğlunu yatırıyor sırf Allah emretti diye. İşte teslimiyet bu. Onun için Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ve kâne minel müslimin, tam teslim olanlardandı diye bize örnek gösteriyor. Dolayısıyla bir şey hoşumuza gider gitmez meselesi değil. Allah emrediyor mu? Bitti. Oğlunu kesmesi bile. Bak, İsmail Aleyhisselam, ya bir kimse canını verir mi? Babası yat diyor, yatırıyor, koyuyor. Şeyi tam vuracakken Allahü Teala tamam diyor, artık sen, sana verilen emri yerine getirdin.
İşte her şey akılla anlaşılır, din akıl işidir diyenler mesela bu ayetlere öyle anlamlar veriyorlar ki diyor ki ya bu diyor İbrahim'in yaşadığı dönemde diyor böyle bir korku vardı insanlarda diyor işte oğlunu kesme kurban etme korkusu bütün insanların psikolojilerini etkiliyor, psikolojilerini bozuluyor. İbrahim Aleyhisselam da muhtemelen o psikolojiyle böyle kabuslar görüyor gibi
Onu nereden duymuşlar?
Ya bu nasıl bir şeydir yani Allah Teala açıkça söylüyor işte o da diyor teslim oldu diyor. Devamlı da Allah Teala tamam diyor. Teslim olanlardan gördük ve bu emri geri aldık diyor.
Bir de evladını kurban etmek diye bir adet varmış. Olur mu ya?
Evet.
Şey, Adem Aleyhisselam'dan beri kurban bayramı var. Koyun, keçi, sığır ve devenin kurban edilmesi işi var ya. Yeni yeni değil ki. Yani öyle uydurmalar yapıyorlar ki kendi saçmalıklarını, bir de ilim diye millete yutturuyorlar.
Tamam.
Devam edeyim mi yoksa?
Tabii hocam,
Tamam.
buyurun.
İşte diyor ki Allah meleklere, Adem için saygıyla eğilin dediğimiz zaman hepsi eğildi ama iblis hariç. Kale estu lima halaktu tinen diyor. Sen çamur halindeyken yarattığına mı boyun eğeceğim? Yani Tevrat'ta bunun baş melek olduğu ifade ediliyor ki ayetleri çok da, yani Kur'an'la da uyuşuyor. Çünkü en büyük sıkıntıyı çeken o. Vay be. Ne konum, nereden nereye geldik ya? Şuraya bir bakar mısın? Şu çamurdan yaratılanın karşısına ineceğim. Ve o benden daha alim çıktı. Ben bilmediklerimi biliyor. Şimdi diyor ki gale araiteke hadellezî kerremte aleyhi. Baktın mı sen? Bunu mu benden daha üstün görüyor? Bu mu benden daha değerli? Sen bunu bana değerli hale getirdin? Bakın, bak ne yapıyor? Allah'a teslimiyet gösteriyor mu?
Akıl üretiyor.
Akıl üretiyor Allah'a. Ve kendisini Allah'tan daha akıllı gösteriyor. Böyle şey, böyle emir mi veriliyor ya? Esas beni suçlayacaksın, sen kendini suçla. Nerede oldu? Bak Allah'ın bir tek emrini ne yaptı? Kabul etmedi. Allah'ın bir tek emrini kabul etmemek teslim etmedince teslim olmuş sayılır mı? Bak Allah'ın varlığı birliği konusunda şüphesi yok. Zaten kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan ben şöyle yapacağım diyor. O konuda bir şey yok. Yani böyle bir şey yapacağım diyor. Yani bunları saptıracağım diyor. İşte kıyamet gününe kadar yaşatırsan okuyacağız. Ahiret gününe inanıyor. Allah'a inanıyor. Zaten kendisi meleklerden.
Doğru yolun ne olduğunu biliyor.
Doğru yol ne olduğunu çok iyi biliyor. O zaman bu bilgi insanı doğrultmuyor ki, şey yapmıyor. Ne kadar bilirsen bil. Kayıtsız şartsız teslim olacak. Allah böyle diyor mu? Ölümse de tamam, baş üstüne. Bitti. Eğer yeter ki Allah'ın dediği olsun. Bitti. O kadar. Evet. Ondan sonra diyor ki لَيْنَ اَخَّرْتَنِي لَاَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar bana yaşama hakkı tanırsan لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا diyor. Gör, ben bunun soyunu pek azı hariç kontrol, emrim altına alacağım. Ben ne dersem onu yapacaklar. Göreceksin. Sana kulluk etmeyip bana kulluk edecekler diyor. Sen görürsün diyor. Bak Allah ne yapıyor? Meydan okuyor değil mi? Peki bize, ben bir şeylerin, mezheplerin tamamında dinden dönen ne yapılır?
Öldürülür.
Öldürülür. O zaman ilk öldürülecek kişi ne olması lazım? İblis değil mi? Böyle olması gerekmiyor mu? Allah bak bunun ömrünü kıyamete kadar uzatıyor ya. Yani kıyamet dediğimiz, yani o ilk surat, her şeyin öleceği zamana kadar. İlayevmil vaktil malum diyor şeyde, Hicr suresinde. Malum güne kadar. Yani o ilk sure üflendiği zaman bütün canlılar ölecek. Meleklerin de çok büyük bir bölümü ölecek. Ama çok az kalacak. O da diyor ki ben bunların yeniden dirilecekleri güne kadar yaşat. Allah diyor yok. Her şey ölene kadar. Şimdi o düşünecek. Bütün birinci surde bütün canlılar ölecek. Bunu çok iyi biliyor. O zaman tevbe ederim. Tevbe ederim, cennete giderim. Yok, Allah diyor yok. İlk sure kadar. O malum güne kadar. Çünkü o malum gün ne zaman geleceğini kimse bilmez. O zaman sen ondan önce de tevbe etme hakkına sahipsin diyor. Tamam. Bunu da şeyden öğreniyoruz. Yani yine Ali İmran suresinin 86, 87, 88. ayeti oradaki. Yani kim olursa olsun inandıktan sonra kafir olursa Allah'ın laneti onun üzerinde olur. O lanet üzere yaşar. Kimse onu öldüremez. Ölene kadar tevbe etme hakkı da vardır. İşte burada iblis malum güne kadar, yani ilk sur üflendiği zamana kadar şey yapıyor. Yaşama hakkı veriyor Allah ona. Ama insanların yeniden dirildiği güne kadar değil. Çünkü o aradaki vakti iblis kendisi için kullanamayacak. Evet. Allahü Teala ne diyor? Kale hep. Hadi yürü diyor. Çık. Görevden uzaklaştırıyor Allahu Teala. Femen tebi'ake minhum. Zaten diğer ayetlerde tamam, o sana, senin ömrün uzatıldı diyor. Bunu Araf suresinde de Hicr suresinde de bildiriyor. Hadi çık buradan, görevden uzaklaştırıyor. O baş melekliğinden atılıyor, görevden uzaklaştırıyor. Hadi yürü bakalım diyor. Femen tebi hakemin hum fe inne cehenneme ceza öküm ceza mevfura. Bunlardan sana kim uyarsa uysun, tamam. Cehennem size verilen bir cezadır. Böyle yaptığınız işe tam karşılık olarak ceza. Yani suçunuzla orantılı bir ceza. Cehenneme gidersiniz. Siz dünyayı, Allah'ın koyduğu sistemi, nizamı reddederseniz cennete de gidemezsiniz. Orada ahirette cehennem azabını yaşarsınız. Ondan sonra da şey veriyor ona. Yetki veriyor. Yani şey yapmıyor. Hiç asla şey yapmıyor yani. İblise tutup da Allahü Teala şey yapmıyor. Bak buradan ben şunu şeyden okuyayım. 64. ayetin mealinden diyor ki, bak vestefsiz, tamam şimdi şeyde biraz vakti fazla aldı da Arapçasını okumadan mealden okuyayım. Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat. Ne o geliyor? Vesvese veriyor. Öyle fıs fıs fıs fıs. İşte Adem ile Havva ilk saptırdığı kişiler. Ya Adem Aleyhisselam, bakın hepimiz için geçerli. Adem öğretmeni Allah olan bir insan. Meleklerin karşısında saygıyla eğildiğini gören kişi. Allah onu uyarıyor. Bak bu iblis senin düşmanındır. Sakın seni ve eşini yoldan çıkarmasın diyor. O zaman çok sıkıntıya girersiniz diyor. Ama iblis o kadar usta ki insanın en zayıf noktasını biliyor. Ne diyor Adem'le Havva'ya?
Evet, size sonsuz bir şey, hayat, ölümsüzlük,
gibi sonsuz bir
saltanat ve ölümsüzlük.
vay be. Mesela ben bu ülkenin sürekli devlet başkanı olacağım. Gerçekten mi ya?
Hiç de ölmeyeceksin.
Ondan sonra ölümsüzlük de var. Vay be. Bir de bunu şey yapıyor, açıkça söylemiyor. Fıs fıs, kimse duymasın. Sanki Allah duymuyormuş gibi. Ondan sonra bak, Adem Aleyhisselam Allah'a söz veriyor değil mi? Bunlara uymayacaksın diye Allah ondan söz alıyor.
Evet.
Ama ne yapıyor? İlk adımda saptırdığı kişi Adem ve Havva. İblis Allah'ın emrini dinlemedi, yoldan çıktı. Allah neden secde etmedin dediği zaman ben daha iyiyim dedi. Kendini savundu değil mi? Adem ve Havva kendini savundu mu? Allahü Teala elemen hükma entu antilküme şecere ve akullekümeyinde şeytanerekum adubu bin. Şu ağaçtan siz yasaklamamış mıydın buna şey yapma? Dememiş miydim sizin şeytan sizin apaçık düşmanınızdır diye? Ondan sonra diyorlar ki
Kale Rabbena zalemna.
ya Rabbi biz yanlış yaptık. Biz yanlış yaptık. İblis gibi davranmıyorlar. İşte bu günahkarla kafirin farkıdır. İkisi de aynı eylemi yapar. Ama günahkar der ki ben yanlış yaptım. Ya Rabbi beni affettir. Ama kafir der ki neresi yanlış ya? Ne olmuş yani? Kendini Allah'ın yerine koyar. Evet, ya Rabbi biz kendimizi yanlış yaptık. Bizi affetmezsen ve bize iyilik ve ikramda bulunmazsan biz her şeyimizi kaybetmiş oluruz diyor. İşte birisi günahkar, birisi kafir oluyor.
Demek ki yanlış yapmak için bilgisiz olmak falan gerekmiyor.
Tabii.
Çünkü Adem Aleyhisselam'ın bilgisinin olmadığı düşünülebilir mi?
Bilgi seviyesi en üst seviye.
Evet.
Hayır zaten Allah açıkça uyarmış.
Evet.
Kur'an'da var bu.
İblisin de bilgisiz olduğu düşünülemez. Birçoğu iman esaslarının birçoğunu hiçbir insanın ulaşamayacağı seviyede iman ediyordu. Aynel yakın, hakkal yakın derecesinde Allah'ı görüyor, bütün
Allah'la
o
konuşuyor
konuşuyor.
tabii.
Demek ki günah işlememek için bilgili olmak falan gerekmiyor. Sadece Allah'a teslim olmak, günah işleyince de tevbe etmek.
Peki bütün nebiler için aynı şey söz
Doğru,
konusu
evet.
değil mi? Her an yoldan çıkamazlar
İşte onlar öyle ama şeyhler falan onlar hariç
mı?
yani. Onlar günah işlemiyorlar yani.
Yani şimdi Allah-u Teala Zümer suresinin 65. ayetinde demiyor mu? Sana da senden önceki bütün nebilere şu vahyedildi. Hele şirke düş, bütün yaptıkların yok olur gider. Şirk en büyük günah. Bunlar Allah'ın nebileri. Ama ben Müslümanım diyenler ne yaptı? Bunlar masum, korunmuş, Allah günahtan korumuş. Ne demek günahtan korunan böyle bir şey yapar mı? Ondan sonra bir de şeyde Ahkaf suresindeydi değil mi? 12. ayet, 9. ayet mi? Yani ne diyor? وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ yok.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ
Bunlar
الرُّسُلِ
kuntu biden minel rusul.
وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ.
Ya de ki ben öyle ilk defa ortaya çıkan bir Resul değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Böyle, peki böyle bir kişi şu cennete gidecek, bu gidecek, bu gidecek diyebilir mi? Aşere-i mübeşşere diye bir şey uydurmuşlar. Ben kendisini hakkında bilmiyorum, onu nereden bilecek? Görüyor musun? Dini ne hale getirmişler. Evet. Evet,
64.
evet. Gör ki hadi git bakalım bunlardan kim sana tabi olursa hani sizin tam hak ettiğiniz ceza cehennemdir diyor. Ve size şey ben sadece mealden okuyacaktım şey olmasın diye fazla vakit şey yapmaz almasın diye. Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat. Süvarilerinle ve piyadelerinle onları ele geçir. Demek ki onun emrinde o kadar çok şeyler olacak ki. Bugün insanların çoğusu şeytanın yolunda. Doğru yolda değil yani. Çünkü imtihan ediliyoruz. İmtihan doğrularla menfaatlerimiz arasında tercihtir. Ben menfaatimi bırakmam dediği zaman tamam yoldan çıkıyor. Ondan sonra diyor mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatte bulunur. Şeytan insana mesela şeyde Haşr suresinde var. Adama kafir ol diye uğraş. Adam kafir olduğu zaman ne yapar?
Ben Allah'tan korkarım der.
İnne hafullah. Ben Allah'tan korkarım. Benim seninle hiçbir ilgim yok. Beni katma bu
Ben
işin
bu
içine.
kadarını dememiştim
Adamı kafir etmeye çalışıyor. Kafir olduğu zaman bak beni bu işin içine katma diyor. Ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım demek de Allah'tan korkmuyorsun ki. Allah'a tam teslimiyet gerekir. Evet Adem ve Havva günah işledi ama teslimiyetini bırakmadı. Ya Rabbi sen dediğin neyse o dedi. Ona da tevbe etti, istiğfar etti. Allah da günahlarını affetti. Sonra da Adem Aleyhisselam'ı nebi yaptı. Evet. Ondan sonra şöyle diyor Allah. Şu da kesin ki senin kullarıma boyun eğdirecek bir gücün yok. Yani aslında şeytan hiçbirimize boyun eğdiremez. Peki Adem ile Havva'ya niye boyun eğdirdi? Allah Adem Aleyhisselam'a o kadar bilgi verdi. Tüm melekler karşısına saygıyla eğildi. Öyle bir yere yerleştirdi ki İstediği her türlü yiyecek var. Elbise, şu bu. Hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Ama insanoğlu doyumsuzdur. Ne kadar çok olsa, hele şöyle bir evim olsa bana yeter. Evin olur, bir tane de arabam olsun. O da olur, bir de şu olsun. Ya bir de yazdığım, bir de şu. Hiç bitmez. Hiç bitmez. İnsan çünkü imtihan edilen bir varlığı. Adem Aleyhisselam da İşte her şey var ama iblis ne yapıyor? Aa, yok olmayacak saltanat. Öyle mi? Ölümsüzlük. Oo. Lan şu elmadan yediğim zaman mı? Tamam bir tane yiyelim bakalım. Lan Allah'ın vermediğini bu meyve mi verecek? Biraz aklını çalıştırsana. Allah'a teslim olsana. Ne oluyor? Duygusallaşıyor ve kendine göre bir tercih yapıyor. Allah'a teslimiyet göstermiyor. Ama Allah onu uyardığı zaman, "Hah, hata, ben yanlış yaptım ya Rabbi," diyor. İblisle Adem Aleyhisselam arasındaki fark şu. İblis kendisini hatalı saymıyor. İşte onlar kafir oluyor. Ama Adem Aleyhisselam, "Ben yanlış yaptım," diyor. O da günahkar oluyor. Sonra da tevbe ediyor. Allah da affediyor. Evet. Evet diyor, sen vekil ve dayanak olarak Rabbin yeter. Hepimize vekil ve dayanak olarak Rabbimiz yeter. Biz Allah'a güvenir ve dayanırsak, hepimiz için geçerli bu, herkes için geçerli bu. Tamam, Allah her zaman var. Her yerde var. Her şeye gücü yeter. Ama ben imtihan ediliyorum. Allah benim emrimde değil, ben Allah'ın emrindeyim. İstediğim her şeyi vermiyor. Tabii ki vermeyecek. Hadi zaten doyumsuz ol. Verse daha da ver, daha da ver, daha da ver. Hiç bitmez yani. Bütün her şeyi verse yine bitmez. Biz imtihan olunuyoruz. Allah verir imtihan eder, alır imtihan eder. Bize düşen görev Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Allah ne diyorsa o, kendi kafamıza göre hareket etmemektir. Evet. Peki. Ben bu şeyi de okuyorum değil mi? 66'yı da evet. Okuyorum. Tamam. Rabbiniz lütfunu arayasınız diye. Ha, yok, orada konu değişiyor. Orada konu değişiyor, tamam. Burada bırakalım. Ondan sonra şey yapalım. Yani bak, Allah kafir olmayı da serbest bırakmış, mümin olmayı da serbest bırakmış ve bu dinde baskının hiçbir şekilde yeri yoktur. Hiç kimseye zorla herhangi bir şey yaptırılamaz. Herkes günah işlemekte de serbesttir. Sevapta da serbesttir. İster onu yapar, ister onu yapar. Ama bizim görevimiz insanlara doğruları anlatmaktır. Yaparlar, yapmazlar. O onların tercihi. Evet, şeyi okuyor muyuz? Keyif suresini.
Aslında vakit şey oldu ama daha sonraki programda...
Vakit doldu mu?
Çünkü o biraz daha detaylı bir konu. Yani tamam, o, mealen oku derseniz okuyalım.
Hayır, vakit doldu. Ha, mealen oku.
Tamam.
En azından bundan sonraki dersimizde hangi konuyu anlatacağımızı şimdiden söylemiş olursun.
Yani bir sonraki surede, Keyif suresinde yine aynı konu şey yapılıyor. Ele alınıyor Kur'an-ı Kerim'de. O da şöyle, 50. ayet, ben mealini okuyacağım hızlıca. Bir gün meleklere, "Adem'e secde edin, karşısında saygıyla eğilin," dedik. İblis hariç hemen secde ettiler. İblis de o cinlerdendi. Ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi siz onu ve soyunu benimle aranıza koyup veliler mi ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Yanlışa dalanların Allah'ın yerine koydukları şey ne kötüdür. Göklerin ve yerin yaratılışına da kendi yaratılışlarına da onları şahit tutmadım. Yoldan saptıranları kendime yardımcı edinmiş de değilim.
O kadar. Evet. Mesela Allah diyor ki, bütün meleklere secde edin. İblis dışındaki hepsi secde ediyor. O da o cinlerdendi.
Evet.
Ama Allah'ın emrinden çıktı. Peki evet. Allah'ın emrinden çıkmayan cinler hangisi?
Melekler.
Melekler tabii. Bütün melekler cindir yani. Bütün melekler imtihandan geçiriliyor. İstersen onu okudun, şeyi de kısaca söyle. Bundan sonraki ders için zihinler hazırlansınlar. Mesela Nisa suresi 172-173'ü de bir oku orada.
Evet, şimdi aslında hani bizim geleneğimizde meleklerin farklı bir varlık olduğunu bize hep anlatırlar.
Günah işlemez.
Günah işlemezler. Onlarda cinsiyet yoktur. Erkekli, dişili değildir. Sadece Allah'a ibadet ederler. Hiçbir zaman Allah'ın emrine karşı gelmezler, isyan etmezler, günaha girmezler. Yani bizim Türkçe'de de kullanılan melek gibi insan. Yani ne demek? Hiç günah işlemez. Böyle bir şey var. Böyle anlatılır. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, işte bizim kaç haftadır konu edindiğimiz Adem-İblis kıssasında İblis bir melek idi. hem de muteber bir melek. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah'a yakın olan meleklerden, üst düzey meleklerden birisiydi ve Allah'ın emrine karşı çıktı. Allahü Teala da ona sen kafir oldun, artık bu huzurdan kovuldun dedi ve onu kovdu. Bütün ve bunun gibi pek çok ayet bunu göstermesine rağmen, yani meleklerin de aslında cinlerden olduğu, cinlerin içerisinden Allah'ın seçip görevlendirdiği varlıklar olmasına rağmen biz de bizim geleneğimizde onların üçüncü bir farklı varlık olduğuna dair bir şey var. Deniliyor ki hani şimdi normalde söylesek ya Allah bütün meleklere Adem'e secde edin dedi, İblis etmedi, Allah da İblis'i cezalandırdı. Demek ki meleklere emrediyorsa İblis'in de meleklerden olması lazım değil mi? Çünkü cezalandırıyor. İblis şöyle demesi lazımdı eğer melek değilse. Ya sen emri meleklere verdin. Şimdi beni cezalandırıyorsun. Ben melek değilim ki. Demesi gerekirken İblis böyle bir şey söylemiyor. Yani melek olduğu çok açık ortada. Ama işte bizim hep hani şikayet ettiğimiz, hayıflandığımız mesele nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri böyle kafalarına göre yorumlamak, parça parça almak, diğer bağlantılarını yok saymak. İşte Kehf suresinin 50. ayetini gelenek bu şekilde ele alıyor. Diyorlar ki bak Allahü Teala burada İblis bu emri isyan etti, yerine getirmedi. O cinlerdendi diyor Allahü Teala. Öyle mi diyor? Evet öyle diyor. Kâne minel cinni. İblis cinlerdendi. Bakın işte gördünüz mü? O bir melek değildi. Cinlerdendi. Dolayısıyla melekler günah işlemezler. İblis günah işledi çünkü melek değildi. Allah onun cinlerden olduğunu söylüyor. Denilerek esasında bir safsata yapılıyor. Yani mantık hatası yapılıyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim daha sonraki derslerimizde detaylıca ele alacağız. Kur'an-ı Kerim Zariyat suresinin 56. ayetinde Allah'a kulluk etsinler diye iki varlıktan bahsediyor. Allah iki varlık yaratmış. Nedir bunlar? İnsanlar ve cinler. Üçüncü bir varlık yok. Yine Allahü Teala insanların neden yaratıldığını söylüyor. Yaratılış maddesinin toprak olduğunu söylüyor. Cinlerin de neden yaratıldığını söylüyor. Ateşten olduğunu söylüyor. Ama meleklerle alakalı yine bir bilgi yok. Bu sebeple buradaki kâne minel cinni ifadesi yani o aslında iblis cinlerin içerisindendi. Ben onu seçtim, melek yaptım. Ona görev verdim. Buna rağmen nankörlük etti, emrime karşı geldi ve o görevden kovuldu anlamına gelen ifade bizim geleneğimizde nasıl kullanılıyor? Bak işte o meleklerden değilmiş, cinlerdenmiş. Zaten melekler günah işlemezler ama cinler günah işlerler. Dolayısıyla iblisin melek olduğu iddiası doğru değil denilerek hocam bu ayeti kullanıyorlar.
Şey yok, Nisa 172 gibi bir şey yok.
Nisa zaten o da yani Nisa 172 ve 173. ayet de tam bu konuyla alakalı Allah-u Teala orada Mesih'in ve mukarreb meleklerin Allah'a kulluk etmekten hiçbir zaman geri durmadıklarını söylüyor. Bakın Mesih kim? İsa. Yani bütün nebiler. Peki mukarreb melekler işte Allah'ın görevlendirdiği melekler. Ama devamına baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki eğer onlar bunun aksine bir şey yaparlarsa yani Allah'a kulluktan geri durur, Allah'ın emirlerine isyan ederlerse diyor ki biz onlarla mahşerde hesaplaşırız. Bu ne demek? Melekler dahil, nebiler dahil herkes günah işleyebilir. Peki melekler ne zamana kadar melek? Allah'ın emrini yerine getirdikleri sürece melek. Yerine getirmediği an artık o vasıf bitiyor. O görevden kovulmuş oluyorlar. Allah'ın nebileri için de bu geçerliydi. Zaten hocam da biraz önce okudu. Zümer suresinde Muhammed Aleyhisselam'la alakalı. Eğer sen şirk koşacak olursan bütün yaptıkların boşa gider diyor Nebimize. Demek ki böyle bir risk var ki Allahü
Sana
Teala bunu
da
söylüyor.
senden öncekilere
Evet,
öğretiyor.
evet.
Evet, peki şimdi dersimizin sonuna geldik. İnşallah bu konuyu çok iyi anlarız. Gerçekten Adem İblis kıssası son derece önemli. Dini çok iyi kavramamız açısından. Allahü Teala Adem Aleyhisselam gibi yaptığımız hataları anlayıp kavrayıp onlardan vazgeçmeyi, tövbe edip Allah'a teslim olmayı hepimize nasip eylesin. Ömrümüzü de Allah'a teslim olarak geçirmeyi, huzuruna vardığımız zaman da ona teslim olan kişiler olarak huzuruna varmayı hepimize nasip eylesin. Allahü Teala cümlemizden razı olsun.